Üçüncü kaset, ikinci yüz, sayfa 135. Hepsi de batıdan geliyor ve hepsi de batıya gidiyor. Bu batı sözü yavaş yavaş bir büyülü ezgi oluyor. Bilindiğine göre önce bozkırlar içinde büyük manda sürüleri ve kızılderililer dolaşan uçsuz bucaksız bozkırlar varmış. Sonra da yüksek ve aşılmaz dağlar ve sonunda hiç kimsenin doğrusunu bilmediği fakat masal zenginliği göklere çıkarılan el değmemiş Kaliforniya gelirmiş. Öyle bir ülke ki nehirlerinde süt ve bal akıyor. Kendisine sahip olmak isteyen herkese de açıktır. Sadece uzak, uçsuz bucaksız bir uzaklıktadır ve oraya varmak için hayatı tehlikeye koymak gerekiyor. Fakat Joan August Sulter'in damarlarında serüven için akan bir kan var. Sessizce oturup çiftliğini düzene koymak onu çekmiyor. 1837 yılının bir gününde nesi var nesi yoksa satıyor, arabalar, atlar, manda sürüleri bulunan bir kafile hazırlanıyor ve bilinmezliklerle dolu bir ufka doğru Fort Independence'dan hareket ediyor. Kaliforniya'ya yürüyüş. 1838. Manda arabalarına binmiş iki subay, 5 misyoner ve 3 kadın sonsuz bir boşluğun içinde ilerliyorlar. Bozkırlar ve bozkırlar geçip sonunda dağlar aşarak Büyük Okyanus'a doğru yol alıyorlar. Ekim sonunda Fort Vancouver'e varmak için 3 aydan beri yoldadırlar. İlk önce subaylar Suter'i bırakıyor. Misyonerler de daha fazla gitmiyorlar. Yoksulluğa katlanamayan 3 kadın da yolda ölüyor. Suter yalnız kalıyor. Vancouver'de onu alıkoymaya çalışmaları ve bir iş teklif etmeleri boşuna. O büyülü adın çekiciliği öyle içine işlemiş ki her şeyi reddediyor. Pek kötü bir yelkenliyle Büyük Okyanus'ta yolculuk yapıyor ve bazı kıyılarda sonsuz güçlüklerle çarpışarak San Francisco adlı ıssız bir yere çıkıyor. San Francisco zelzeleden sonra 2 kat artış ile milyonlara yükselmiş bugünkü şehir olmaktan çok uzak. Hayır, adını Franciscan rahiplerinden alan zavallı bir balıkçı köyü. Hatta bu bereketli bölgenin ortasında bakımsız ve harap uzanan Kaliforniya'nın şu bilinmez Meksika ilinin başkenti bile değil. Bir otoritenin bulunmaması ve asi bolluğu, iş görecek hayvan ve insan yokluğu, duruma hakim olacak bir gücün bulunmayışı yüzünden büsbütün artmış tam bir İspanyol düzensizliği var. Suter bir at kiralıyor ve aşağıdaki verimli Sacramento Vadisi'ne iniyor. Burada sadece bir farm, bir büyük çiftlik kurmaya yetecek arazinin değil, fakat bir krallığa bile yetecek toprakların bulunduğunu görmesi için bir gün yetiyor. Hemen ertesi gün hayvanını Monterey'e, yoksul görünüşlü başkente doğru sürüyor ve kendisini Vali Alvarado'ya tanıtıyor. Boş toprakları işlemek istediğini anlatıyor. Adalardan kanaklar da getirmişti. Bu çalışkan ve işbilir renklilerden getirtmek ve burayı imar edip küçük bir yönetim, bir sömürge, yeni Helvetia'yı kurmak işini üzerine almak istiyor. Vali, ne diye yeni Helvetia adını veriyorsunuz diye soruyor. Suter, ben İsviçreliyim ve cumhuriyetçiyim cevabını veriyor. Âlâ, istediğiniz gibi davranın. Size 10 yıllık bir imtiyaz veriyorum. Görülüyor ki burada işler çabuk sonuca bağlanıyor. Her türlü medeniyet eserinden 1000 yıl uzakta bir insanın enerjisi memleketindekinden çok daha değerlidir. Yeni Helvetia. 1839. Bir kervan Sacramento kıyısından yukarıya doğru tırmanıyor. En önde ata binmiş ve tüveyi sırtında Suter var. Arkasında 2-3 Avrupalı, daha sonra kısa kollu gömlekler giymiş 150 kanak. Onların arkasında da yiyecek, tohum, mühimmat yüklü 30 manda arabası, 50 at ve 75 katır, inekler ve koyunlar, en arkada ufak bir artçı kafilesi. İşte yeni Helvetia'yı ele geçirmek isteyen bütün ordu bu kadar. Önlerinde dev bir alev dalgası yuvarlanıyor. Toprakları temizlemek için uğraşmaktansa ormanları tutuşturmak gibi daha rahat bir metodu yeğe buluyorlar. Bu büyük meşale arazinin biraz ötesine doğru yollanır yollanmaz ağaç kütüklerinden henüz dumanlar tüterken işe girişiyorlar. Mağazalar yapılıyor, kuyular kazılıyor, sürülmeye bile uygun olmayan toprağa tohum ekiliyor, sayısız sürüler için ağıllar hazırlanıyor ve yavaş yavaş çevredeki yüzüstü bırakılmış misyoner yuvalarından doğru bir akın başlıyor. Başarı çok büyük oluyor. Ürün hemen 1'e 5 veriyor. Sundurmalar çatlıyor ve çok geçmeden sürülerdeki hayvan sayısı binleri buluyor. Durmadan artan güçlüklere, gelişmekte olan sömürgeye yerlerin her zaman tekrarladıkları saldırılara karşı seferler gerekmesine rağmen Yeni Helvetia gittikçe büyüyüp azmanlaşıyor. Kanallar, değirmenler, atölyeler yapılıyor. Nehirlerde gemiler bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. Suter sadece Vancouver ve Sandwich adalarını beslemekle kalmıyor. Kaliforniya'da demirleyen bütün yelkenlilere de yetişiyor. Bugün o kadar ünlü olan ve pek çok beğenilen Kaliforniya yemişlerini ilk olarak Suter yetiştiriyor. Deneme başarıyla sonuçlanıyor. Fransa'dan ve Ren bölgesinden üzüm kütükleri getirtiyor ve birkaç yıl sonra geniş toprak parçaları bağlarla kaplanıyor. Suter'in kendisi de evler yapıyor, zengin çiftlikler kuruyor. 180 günlük yoldaki Paris'ten bir pleyel piyanosu ve 60 mandaya çektirerek kıtayı bir baştan bir başa geçmek şartıyla New York'tan bir buhar makinesi getirtiyor. İngiltere ve Fransa'nın en büyük bankalarında kredisi ve hesabı var ve şu anda başarısının en yüksek noktasına erişmiş olan bu 55 yaşındaki adam 14 yıl önce bir karı ile 3 çocuğu dünyanın bir köşesinde yüzüstü bırakmış olduğunu hatırlıyor. Suter onlara mektup yazıyor ve yanına prensliğine davet ediyor. Avuçlarından taşan bolluğu ancak şimdi hissetmektedir. Şu anda Suter, Yeni Helvetia'nın sahibi ve yeryüzünün en zengin adamlarından biridir ve öyle kalacaktır. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri de bu bakımsız sömürgeleri Meksika'nın elinden alıyor ve böylece her şey artık güven altına alınmış bulunuyor. Daha birkaç yıl geçsin, Suter yeryüzünün en zengin adamı olacaktır. Felaket getiren kazma vuruşu. 1848 Ocak ayındayız. Doğramacısı James ve Nars heyecan içinde koşa koşa Johann August Suter'in evine geliyor ve kendisiyle mutlaka görüşmesi gerektiğini söylüyor. Suter hayret ediyor, zira Marshall'ı daha dün Coloma'daki çiftliğine göndermişti. Orada bir bıçkıhane kuracaktı. Oysa izinsiz geri gelen bu adam şu anda heyecandan titreyerek önünde duruyor. Suter'i odaya itiyor, kapıyı kilitliyor ve cebinden içinde birkaç sarı tanecik bulunan bir avuç kum çıkarıyor. Dün yeri kazarlarken bu tuhaf maden gözüne çarpmış. Ona kalırsa bu altınmış ama ötekiler kendisiyle alay etmişler. Suter ciddileşiyor, sarı tanecikleri alıp bir bir gözden geçiriyor. Altının ta kendisi. Hemen ertesi gün Marshall'la birlikte çiftliğe gitmeye karar veriyor. Ama sabırsızlığını yenemeyen ve az sonra bütün dünyayı sarsacak nöbete kendini kaptırmış bulunan doğramacısı fırtınaya rağmen hemen o gece Suter'den önce oraya dönüyor. Ertesi sabah da Suter Coloma'ya varmış bulunuyor. Kanalda setler yapıyor ve kumu gözden geçiriyor. Sadece bir kalbur almak ve bir parça sallamak yetiyor. Kara tellerin üzerinde parlak altın tanecikleri hemen birikiyor. Suter hazır bulunan birkaç beyazı yanına topluyor ve onlardan bıçkıhane tamamlanıncaya kadar ağızlarını sıkı tutacakları üzerine söz aldıktan sonra atını çiftliğine doğru sürüyor. Müthiş fikirler onu heyecanlandırıyor. Yanılmadan hatırladığına göre bu ana kadar altın toprakta böyle serbest ve böyle kolay ele geçer halde bulunmamıştı. Bu toprak ise kendi toprakları, Suter'in malı. Bir tek gecede 10 yıl ileriye fırlamış gibi şu anda Suter dünyanın en zengin adamı. Kovan. En zengin adam mı? Hayır, hiç de değil. Suter yeryüzünün en yoksul, en zavallı, en aldanmış insanıdır. 8 gün sonra büyük sırrını herkes öğrenmiş bulunuyor. Bir kadın her zaman olduğu gibi oralardan geçen bir adama bundan söz açıyor ve birkaç altın tanesi veriyor. Bu olayın sebep olduğu şeylerin bir benzeri o tarihe kadar görünmemiştir. Suter'in bütün adamları derhal işi bırakıyorlar. Demirciler örs başından, çobanlar sürülerinden, bağcılar üzüm kütüklerinden ayrılıyor. Askerler silahlarını atıyorlar. Herkes cin çarpmış gibi kumdaki altını elemek için bir anda bulduğu kalbur ve kevgirlerle bıçkıhaneye koşuyor. Bir ülkenin yüzüstü bırakılması için bir gece yetmiştir. Sağılamayan sütlü inekler böğre böğre ölüyorlar. Sürüler ağıllarını yıkıyor ve ürünün çürümekte olduğu tarlalara saldırıyor. Peynir imalathaneleri çalışmıyor, sundurmalar yıkılıyor ve dev örgütün kocaman çarkları işlemiyor. Telgraflar altın müjdesini ülkeler ve denizler aşırı yerlere kadar saçıyor. Artık şehirlerden, limanlardan insan selleri akmaktadır. Gemiciler gemilerini, devlet memurları yerlerini bırakıyorlar ve bir türlü sonu gelmeyen uzun insan sürüleri doğudan ve batıdan bazen yaya, bazen at ya da araba ile hep oraya, insanların çılgınca hayranlığını çeken bu kovana, bu altın ocaklarına doğru yol alıyor. Yumruğundan başka kanun ve tabancasından başka düzen tanımayan bu dizginsizler, bu azgınlar sürüsü o canım sömürgeye saldırıyor. Onlar için bütün bunların hiçbir sahibi yoktur ve bu serüven adamlarına karşı koymayı kimse göze alamıyor. Suter'in ineklerini boğazlıyor, kendilerine ev yapmak için sundurmalarını yıkıyorlar, tarlalarını çiğniyorlar, makinelerini çalıyorlar. Johann August Suter bir gece içinde avucuna 10 para verilecek bir dilenci kadar yoksullaşmıştır. Tıpkı altınları için boğulan Kral Midas gibi. O ana kadar bir eşi daha görülmemiş olan bu altına hücum, bu sel gittikçe daha korkunç bir durum alıyor. Haber bütün dünyaya yayılmış ve yalnız New York'tan 100 gemi yola çıkmıştır. 1848, 1849, 1850, 1851 yıllarında Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, İspanya'dan da serüven düşkünlerinden kurulu sürüler hep bu yana akın ediyor. Bir kısmı Horn burnunu dolaşarak geliyor. Fakat sabırsızlar için o yol çok uzundur ve bunun içinde daha tehlikeli bir yolu Panama Boğazı'ndan geçmeyi seçiyorlar. Hemen harekete geçen bir şirket de burada hızla demir yolu yapıyor ve sabırsızların sadece 3-4 hafta kazanması ve altına daha çabuk varması için binlerce işçi sıtmadan kırılıyor. Her ırktan ve dilden insanlardan kurulu muazzam kervanlar kıtayı bir baştan bir başa geçiyor ve bunların hepsi de Johann August Suter'in mülkünü kendi çiftlikleriymiş gibi eşeliyorlar. Mühürlü hükümet belgeleriyle kendisine verilmiş olan San Francisco toprağı üstünde aklın almayacağı hızla bir şehir yükseliyor. Hiç tanımadığı insanlar birbirlerine onun topraklarını satıyorlar ve yeni Helvetia adı büyülü bir sözün arkasında kayboluyor. El Dorado, California. Bir defa daha iflas etmiş olan Johann August Suter, kötürümleşmiş gibi donuk bakışlarla bu canavarların hasadına bakıyor. Önce o da beraber kazmak, uşakları ve arkadaşları ile birlikte bu servetten yararlanmak istiyor. Fakat herkes ondan uzaklaşmakta ve onu yüzüstü bırakmaktadır. Bunun üzerine Suter altın bölgesinden iyice uzaklaşıp dağlık toprakların yakınlarında ıssız bir çiftliğe, o lanetli şehirden ve felaket getiren kumdan kurtulmak için çekiliyor. İşte buraya yerleştiği sırada da karısı ve 3 yetişkin oğlu geliyorlar. Suter burada yeni bir çiftlik kurmak denemesine girişiyor ve bir masal ülkesi kadar verimli topraklardan yararlanıyor. Suter aklına gelen yeni ve büyük bir planı herkesten gizliyor. Dava 1850. Kaliforniya Birleşik Devletlere katılmış bulunuyor. Altın yüzünden çılgına dönmüş olan bu ülke yeni yönetimin sert kanunları sayesinde sonunda bir düzene kavuşuyor. Anarşi giderilmiş ve kanun layık olduğu yeri yine kazanmıştır. İşte tam bu sırada Johann August Suter bir sürü iddia ve isteklerle ortaya çıkıyor ve üstüne San Francisco şehrinin kurulduğu bütün bu toprakların kanun gereğince kendisinin olduğunu ileri sürüyor. Mülkünün elinden zorla alınmasıyla uğradığı zararları hükümet ödemelidir ve kendi topraklarından çıkarılmış altınlardan o da payını almalıdır. İnsanlık tarihinin o ana kadar eşini görmediği bir dava başlıyor. Johann August Suter kendi kurmuş olduğu sömürgelere yerleşmiş 17.221 çiftçiyi el koydukları toprakları boşaltmaları isteğiyle dava ediyor. Yol, kanal, köprü ve su bentlerine hiç kimseye sormadan sahip çıkmış bulunan Kaliforniya hükümetinden de buna karşılık 25 milyon dolar istiyor. Zararlarına karşılık tam 25 milyon dolar tazminat istemekle kalmıyor, elde edilen altından da pay istiyor. En büyük oğlu Emily davayı yürütmesi için görevlendiriyor. Bu uğurda bu son derece büyük davayı kazanmak için büyük paralar harcıyor ve 4 yıl süreyle davasını bütün mahkemelerde sürüklüyor. Sonunda 15 Mart 1855'te karar çıkıyor. Hiçbir rüşvetle baştan çıkarılamayan bir yargıç ve Kaliforniya'nın en yüksek memuru olan Thompson, Johann August Suter'in topraklar üstüne iddialarının tamamıyla doğru olduğunu onaylıyor. Johann August Suter artık amacına ulaşmıştır ve şu anda dünyanın en zengin adamıdır. Son. Dünyanın en zengin adamı mı? Hayır, bir kere daha hayır. Suter, dünyanın en fakir, en yoksul dilencisi, en bahtsız ve bitkin adamıdır. Alın yazısı öldürücü hazinelerden birini yine bu adama karşı kullanıyor. Hem de bir daha yerden kalkamayacağı kadar şiddetlisini. Mahkeme kararı San Francisco'da ve bütün memlekette bir kasırga koparıyor. On binlerce insan, mülkleri tehlikeye giren herkes, bütün bir yığın, yağmacılıktan her zaman hoşlanan ayak takımı adliye sarayına saldırarak yakıyorlar. Linç etmek için yargıçları arıyorlar ve Johann August Suter'in nesi var nesi yoksa yağma etmek için yola çıkıyorlar. Ayaklananlar tarafından sıkıştırılan büyük oğul kendini vuruyor, ikinci oğlu da öldürülüyor, üçüncüsü kaçmayı başarıyor. Fakat Avrupa'ya dönerken denizde boğuluyor. Yeni Helvetia'nın üzerinden bir alev dalgası geçiyor. Suter'in çiftlikleri yakıp yıkılıyor, bağları çiğniliyor, ev eşyaları, koleksiyonları, paraları yağma ediliyor ve acıma tanımayan bir soygunculuk bu uçsuz bucaksız mülkü harabeye çeviriyor. Suter kendi canını güçlükle kurtarıyor. Bu vurudan sonra Johann August Suter bir daha kendine gelemedi. Eseri tahrip edildi. Karısı ve çocukları öldü. Zihni perişan oldu. Ama bu uyuşmuş beyinde hala titreyen bir fikir var. Hak, dava. Kötü giyinmiş bir ihtiyarın daha 25 yıl için Washington'daki adliye sarayı çevresinde dolaştığı görülecektir. Milyarlarını isteyen bu yırtık pabuçlu ve kirli ceketli generali buradaki bütün kalemlerde tanıyorlar. Elindeki son metelikleri de almak için onu mahkeme sürükleyen başka avukatlar, başka sörüvenciler ve başka dolandırıcılar çıkıyor. Suter'in 10 para bile istediği yok. Kendisini yoksulluğa düşüren, 3 oğlunu öldüren ve hayatının gidişini mahvetmiş olan paradan nefret ediyor. Suter sadece hakkını istiyor ve bunu bir yarı delinin öfkeli direnmesiyle savunuyor. Senatoya dilekçe veriyor, sırtına gülünç bir general üniforması giydirilip bir korkuluk gibi bir makamdan ötekine, bir milletvekilinden diğerine sürüklenen bu bahtsız adam, yardım için kendisine elini uzatan herkese inanıyor ve bu iş 20 yıl, 1860'tan 1880'e kadar tam 20 yoksulluk ve avuç açma yılı boyunca sürüp gidiyor. Yeryüzünün en zengin ülkesinin sahibi olan ve üzerinde de büyük ülkenin bir diğer başkenti her an biraz daha gelişip büyüyen adam, sokak çocuklarının oyuncağı ve memurların alay vesilesi olarak Tanrı'nın günü Kongre Sarayı çevresinde sürtüp duruyor. Ama zavallının suratına bakan yok. 17 Temmuz 1880 tarihinin öğleden sonrasında kurtarıcı bir kalp durması onu yine bu merdivenler üstünde yakalıyor. Oradan geçenler bir dilenci ölüsünü kaldırıyorlar. Evet, bir dilenci ölüsü. Ama cebinde kendisine ve varislerine, yeryüzünün en büyük servetini, her türlü insan hak ve iddialarına karşı güvenliği alan bir belge bulunan bir dilenci ölüsü. Şu ana kadar Suter'in mirasına hiçbir istekli çıkmadı. Hiçbir mirasçının iddiası kaydolunmadı. San Francisco bir ülke, daha hala bir başkasının toprakları üstünde yükselmektedir. Burada kimin haklı olduğu hala onaylanmış değildir. Blaise Cendrars adında bir sanatçı çıktı da artık unutulmuş bulunan Johann August Suter'e hiç değilse yeni nesillerin anısında yaşamak hakkını verdi. Bir Yiğitlik Anı. Dostoyevski, Petersburg, Semenovski Alanı. 22 Kasım 1849. Bir Yiğitlik Anı. Onu gece yarısı uykusundan uyandırıp sürüklediler. Kışlanın havasında yankılar bırakan kılıç şakırtıları ve emreden sesler duyuluyor. Sisler içinde hayalet gibi korkutucu gölgeler titreşiyor. İleriye doğru itiyorlar onu ve bir kuyu ağzı kadar derin, derinliği kadar karanlık, karanlığı kadar derin. Bir sürgü gıcırdıyor, bir kapı gıcırdıyor, bir sürme gıcırdıyor, bir kapı gıcırdıyor. Gökyüzü ve buz gibi bir hava alnı ile çarpışıyor. Ve onu tekerlekli bir lahit sabrıyla bekleyen bir arabaya aceleyle itiyorlar. Ve adamın yanında demirle kaynaşmış kadar sert yüzleri solgun, ağızları kenetlenmiş. 9 yoldaş. Tek laf bile çıkmıyor ağızlarından. Zira hepsi seziyor. Kendisini nereye götürdüğünü, bu arabanın ve hayatının altında dönüp duran şu tekerlekli dile bağlı olduğunu. İşte durdu. Gürültüden kıyamet koparan araba, kapılar gacırdadı. Mahzun ve uykulu bakışlarla, hayret dolu bakışlarla bakıyor. Açık duran parmaklıktan karanlık bir dünya parçasına. Alçak ve kirli damlarla örtülen evler, evlerden meydana gelmiş çerçeve, bu karanlık ve bu kar dolu meydanlığı çevirmekti. Kurşuni bir bez parçası ve sis yüce mahkemeyi süslemekti. Titreye titreye kanayan sabah ışığı kilisenin altın kubbesini halelendirmekte. Sadece. Hiç konuşmadan yaklaşıyorlar. Bir teğmen haklarındaki kararı okuyor. Barut ve kurşunla yapılan hıyanetin karşılığı ölümdür. Ölüm. Bu kelime ağır bir taş gibi titreyen sessizlik aynasına düşüyor. Ve bir şey iki parça oluyormuşçasına sert. Bir ezgi duyuluyor. Ve sonra buz gibi sabah sessizliğinin içine doğru ses bir mezaraymış gibi bomboş bir yankıyla düşüyor. Adam rüyada gibi. Bütün bu olup bitenleri hissetmekte ve şu anda ölmek zorunda olduğunu bilmekte. Birisi ilerliyor ve onun sırtına tek bir laf söylemeden ak ak dalgalanan bir ölüm gömleği geçiriyor. Son bir kelime. Sessizce feryat eden sıcak bir bakış. Arkadaşları selamlıyor ve adam rahibin ciddi ciddi ihtar ve işaret ettiği şeyi, çarmıha gerilmiş Mesih'i öpüyor. Sonra üçer üçer onunu da kazıklara bağlıyorlar. İşte silahı görmemesi için gözlerini bağlayacak olan kazak aceleyle bu tarafa gelmekte. Ve adam bu gördüklerinin sonsuz körlükten önceki son görüntü olduğunu biliyor. Ve şu karşı taraftaki gökyüzünün uzaktan doğru tuttuğu bir lokmacık dünyaya ihtirasla bakıyor. Sabahın alacakaranlığındaki kiliseyi görüyor. Şafak kızıllığı içinde yüzen kilise duvarları, son kutsal lokmaya hazırlanmakta gibi alev alev. O ani bir mutlulukla ölümden sonraki ilahi hayata uzanır gibi o noktaya doğru uzanıyor. Ve bakışlarının etrafına ölümsüz bir gece bağlanıyor. Ama şu anda damarlarındaki kan daha renkli akıyor. Ve bu kandan pırıltılı dalgalar halinde bütün bir hayat fışkırıyor. O bu anla, bu ölüm anı ile beraber ruhunda hissediyor. Bütün bir geçmişin, kaybedilen geçmişin çağıldadığını. Yine uyanıyor bütün bir ömür. Ve göğsünü dolduran yüzlerce şey dile geliyor. Kelimeler henüz uzak ve yabancı. Ve o, söylenilenleri anlamaktan henüz uzak. Fakat damarlarındaki kan yine kırmızılaşıyor, yükseliyor. Ve çok usul bir sesle şarkısına başlıyor. Ve ölüm. Canı çekilmiş masallardan duraklayarak uzaklaşıyor. Daha hala karanlığa bakan gözleri ölümsüz ışığın selamı ile çevrildiğini seziyor. Gardiyan hiç konuşmadan bağlarını çözüyor. Ve bir çift el zonklayan şakaklarındaki beyaz sargıyı yolunmuş bir ağaç kabuğu gibi sıyırıyor. Bakışları sendeleyerek mezardan çıkıyor. Halsiz, gözleri kararmış ve sarsak adam. Donmuş benliğine yine dönmek için çevreyi el yordamıyla yokluyor. Şu anda artmakta olan sabah kızıllığında yine hep aynı parıltılarla ve dini bir yangın havası içinde yükselen kilise damı gözlerine ilişiyor. Ve sabah kızıllığının olgun gülleri kiliseyi inananların duaları gibi sarmakta. Ve ışıldayan alem kenara iliştirilmiş kutsal bir kılıç gibi yukarıyı sevinçle kazarmakta olan bulutları gösteriyor. Orada kilisenin üzerinde solgun, uzak ve hüzünlü çocukluğu, babası, anası, erkek kardeşi, karısı, üç lokmacık dostluk, iki kadehçik sevinç. Bir şöhret rüyası, bir utanç demeti ve durmadan biçimlenen bu yığın sert çizgilerle kayıyor. Kaza bağlandığı saniyeye kadar damarlarında koşuşan şu kaybolmuş gençliği ve bütün varlığını son bir kez ta içinden duyuyor. Sonra ruhuna kapkara ve sıkıcı bir hatıranın gölgeleri çöküyor. Ve bu anda kendisine doğru gelen birisini hissediyor. Hissediyor ki karanlık ve suskun adımlar yaklaşmakta, gittikçe daha fazla yaklaşmakta ve elini bastırdığı kalbi gittikçe zayıflamakta ve sonra çarpmaz olmaktadır. Gittikçe daha zayıflamakta. Bir saniye sonra her şey bitmiş olacaktır. Karşıda pırıl pırıl üniformalı kazaklar sıra oluyor. Kayışlar havada uçuşuyor. Tüfeklerin mekanizması şakırdıyor. Trompet sesleri havayı parçalıyor ve saniye bin yıl oluyor. Fakat bir haykırma duyuluyor tam bu sırada. Dur! Subay ilerliyor. Beyaz bir kağıt göze çarpıyor. Sabırsızlıkla bekleşmekte olan sükun tanınan ve berrak bir sesle yırtılıyor. Gafur ve Rahim Çarm Hazretlerinin kutsal arzusu. Hükmü bozdu ve hafifletti. Sabah aydınlığında çağıldayan Tanrı evi yükseliyor. Bir ışık seli, alev kırmızısı dalgalarını güzel ezgiler içindeki gökyüzüne fırlatıyor. Ve sis demetleri yeryüzünün bütün karanlıklarını yüklenmiş gibi dumanlar çıkara çıkara ilahi sabaha doğru yükseliyor. Ve bin sesli bir koro okuyormuşçasına derinliklerden doğru ezgiler kabarıyor. Ve adam bütün beşeri ıstırapların içinden bir coşkunluğa ve bütün acılığı ile nasıl da dışarıya döküldüğünü ilk defa işitiyor. Ve işitiyor. Küçüklerin, zayıfların, boş yere kendilerini feda eden kadınların sesini. Nefisleriyle alay eden körpe kızları, koyu bir kin içinde bulunanları ve dudaklarında hiçbir gülümseyiş belirmeyen yalnızları. Ve işitiyor hıçkıran çocukların yakınmalarını, kandırılmış güçsüz feryadını ve feda edilmişleri, bitkinleri, hor görülenleri, bütün sokakların ve günlerin mazlumlarını, silik varlıklarını. Adam bütün bunların seslerini ve bütün bu seslerin yalnız bir tek ve eşsiz bir uyumla gökyüzüne yükseldiğini işitiyor. Ve adam Tanrı'ya sadece acıyla ulaşıldığını ve ondan başka ne varsa ağır hayatı görüyor, kurşun gibi bir mutlulukla yeryüzüne bağladığını da. Ama yukarıdaki ışık, bu durmadan yükselen koronun dalgalanıp kabarmasıyla, bu beşeri ıstırapla öyle genişliyor, öyle uçsuz bucaksızlaşıyor. Adam yükselteceğini biliyor. Tanrı'nın bütün bunları, bütün bunları, zira onun göklerinde lütuf ve bağışlayış ezgileri dolaşır. Yoksulları sorguya çekmez Tanrı ve sonsuz bir bağışlayış. Tanrı'nın divan hanelerini ebedi ışıkla aydınlatır. Apokalipsin atlıları. Ve ölüm anında bütün bir ömrü yaşayanlar için acı, neşe, mutluluk ise ızdırap olacak. Alev gibi bir melek yeryüzüne doğru daha şimdiden süzülüyor ve ürperen yüreğine ızdırap çocuğu kutsal aşkın parıltılarını kucak kucak ve bütün parıltısıyla döken menfezi açıyor ve adam düşercesine dize geliyor. Bir anda sonsuz acılar içindeki evreni hissediyor bütün varlığı ile. Vücudu titremeye başlıyor. Ak köpükler sızıyor dişlerinin arasından. Değişiyor çizgileri yüzünün ihtilaçlar içinde. Ama mutlu gözyaşları sırtındaki ölüm giysisini ıslatmakta ve ancak ölümün acı dudaklarına dokunalı beri kalbinin de hayatın tadına vardığını duymakta. Ruhu işkenceye ve yaralara arzuludur. Zira o, bu bir tek saniyedeki insanın bin yıl önce çarmıha gerilenden başkası olmadığını ve tıpkı onun gibi ölümün yakıcı dudaklarını tadalı beri anlamıştır hayatın acılarını. Sevmesi gerektiğini. Kazaklar bağlı olduğu kazıktan çözüyorlar onu. Yüzü solgun ve sönük. Hoyratça itiliyor ötekiler arasına. Bakışları öyle başka, bambaşka. Öyle kapanık ki içine. Ve titreyen dudaklarının çevresinde Karamazovların sapsarı kahkahası sallanmakta. Okyanusu aşan ilk söz. Cyrus ve Field. 28 Temmuz 1858. Yüzyılın temposu. İnsan adı verilen şu tuhaf varlık, yeryüzüne ayak basalı beri geçen binlerce, on binlerce, belki de yüz binlerce yılda insanoğlunun ilerleyişinin en önemli ölçüleri olarak atın koşması, tekerleğin dönmesi ve geminin kürek ya da yelkenle hareketi gösterilmişti. Tarih adını verdiğimiz ve bilgiyle aydınlanmış o daracık alana sığan bütün teknik ilerleyiş, hareket temposunda kökten hiçbir değişiklik yapacak nitelikte değildi. Wallenstein'in orduları Sezar'ın lejyonlarından hemen de pek az bir hız farkıyla ilerliyor, Napolyon orduları Cengiz Han'ın ordularından hiç de daha çabuk yol almıyor, Nelson'un gemileri ise denizlerde Vikinglerin korsan kayıklarından ve Finikelilerin ticaret gemilerinden pek az hızlı dolaşıyordu. Child Harold yolculuğu yapan bir Lord Byron bir günde Pontus sürgününe giden Ovidus'tan daha fazla milli arkada bırakmıyordu. 18. yüzyıldaki bir Goethe, 1000 yıl önceki bir Aposte, Polos'tan daha rahat ve daha hızlı yolculuk etmiyordu. Ülkeleri birbirinden ayıran zaman zaman ve mekan, Napolyon'un zamanında da Roma İmparatorluğu'nda olduğundan farksızdı. Madde, insan arzusuna olan üstünlüğünü korumaya devam ediyordu. İnsanoğlunun hız ölçüsü ve uyumu ancak 19. yüzyılda kökünden değişti. Bu yüzyılın ilk 20 senesinde uluslar ve ülkeler geçmiş binlerce yılda olduğundan daha çabuk birbirlerine yaklaştılar. Tren ve vapurla günlerce süren yolculuklar bir tek günde ve saatler saati gezilerde bir çeyrek saatte ya da birkaç dakikada başarılabildi. Ama vapur ve trenle kazanılan bu hız, çağın adamlarınca ne kadar sevinçle karşılanırsa karşılansın, sonunda aklın alabileceği buluşlar sınırını aşmıyordu. Zira bu araçlar ancak ve sadece o zamana kadar bilinen bir hızı 10-20 defa daha artırıyordu. Bakış ve ruh bu hareketleri henüz izleyebiliyor ve mucize karşısında hayret duymuyor. Fakat henüz beşikte bir Herkül olan elektriğin hiç de beklenilmeyen ilk başarılı sonuçları o ana kadar uygulanan bütün kanunları sarsıyor ve yürürlükteki bütün ölçüleri yıkıyor. Elektrikli telgrafın ilk başarılarını daha dün Leidner şişesinden bir pus öteye kadar çatırtısı giden ve hemen de pek güç hissedilen o aynı küçük elektrik kıvılcımının birden bir şiltanca kuvvet kazanıp ülkeler, dağlar ve bütün yeryüzünü aşmasını gören o zamanki nesillerin hayretini, büyük ve çılgınca şaşkınlığını hiçbir zaman sezip kavramamıza imkan yoktur. Nasıl şaşkına dönmesinler ki? Daha düşünülmesi tamamlanmamış fikir, henüz mürekkebi kurumamış kelime, hemen aynı anda binlerce mil ötede okunabilmekte, anlaşılabilmekte ve ufacık volt sütunlarının arasından titreşimlerle geçen bu görünmez akım, yeryüzünün bir ucundan öteki ucuna uzanabilmektedir. Nasıl hayran kalmasınlar ki daha dün ancak cama sürtmekte, birkaç kağıdı çekmekten başka bir işe yaramayan bir fizik odasının oyuncak aleti, haberler getirecek, trenleri hareket ettirecek, caddeleri ve odaları ışıkla aydınlatacak ve tıpkı Ariel gibi göze görünmeden hava tabakalarında dolaşacak bir güç. İnsanın adalet kuvvetini ve hız kabiliyetini milyonlar ve milyarlarca defa aşacak bir kuvvet haline getirilmiştir. Ancak bu buluş sayesindedir ki zaman ve yer kavramında dünya kurulalı beri ilk olarak kökten ve kesin değişiklik oldu. O ana kadar kendi içine kapanık insanoğlunun izlenimlerini herkese mal eden telgrafın bulunduğu bu dünya çapında 1837 yılı, birkaç ordu kumandanının ya da ulusun savaş ve zaferlerinden söz açılması, insanlığın gerçek zaferlerini teşkil eden olaylardan söz edilmesine daha hala tercih bulunduğu için okul kitaplarımızda pek seyrek, o da sadece şöyle bir kaydedilip geçilmektedir. Ama buna rağmen yeni çağların hiçbir başka tarihini zaman ölçüsündeki bu kökünden değişmenin psikolojik tesiriyle kıyaslayamayız. Amsterdam, Moskova, Napoli ve Lizbon'da olup bitenleri aynı anda Paris'te de öğrenmek mümkün olalı beri dünya değişmiş bulunuyordu. Artık bir hamle daha yapmak gerekiyordu ve o vakit dünyanın öteki yerleri de parlak bir işbirliği ve bütün insanlığın ortak bilinciyle bir araya gelmiş olacaktı. Ama tabiat bu birliğin gerçekleşmesine hala karşı koymaya çalışıyor ve engeller çıkartıyordu. Aralarında deniz bulunan bütün ülkeler daha 20 yıl için birbirlerinden ayrı kalıyorlardı. Zira porselen fincanlar sayesinde kıvılcım serbestçe bir direkten öteki direğe sıçradığı halde sular elektrik akımını kendisine çekmekteydi. Bakır ve demir telleri rutubete karşı iyice izole edecek bir çare bulunmadığı için denizde bu işi yapmanın imkanı yoktu. Neyse ki mutlu bir olay bu ilerleyiş yüzyılında yapılan bir buluşun öteki ilerleyişlere yardım elini uzatmasına sebep oluyor. Telgrafın karalarda uygulanmasından birkaç yıl sonra elektrik akımını sudan geçirilebilir gibi izole edecek gutaperka bulunuyor. Kıtanın ötesindeki en önemli ülke olan İngiltere'nin Avrupa telgraf şebekesine bağlanması işine artık başlanabilir. Brett adında bir mühendis, ileride Bilerion'un ilk olarak uçakla kanalı geçeceği yere ilk kabloyu döşüyor. Araya giren kötü bir rastlantı, işin hemen başarıyla sonuçlanmasına engel oluyor. Henüz döşenmiş olan kabloyu çok kalın bir deniz yılanı bulduğunu sanan Bolonyalı bir balıkçı söküyor. Fakat 13 Ekim 1851'de yapılan ikinci deneme başarıyla sonuçlanıyor ve İngiltere kıtaya bağlanmış oluyor. Böylece de Avrupa ilk olarak zamanın bütün olup bitenlerini tek bir kalp, tek bir beyinle aynı anda yaşayabilen bir varlık, gerçek bir Avrupa olabiliyor. Bu kadar az yılda, insanlık tarihinde 10 yılın bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen zamandan ne farkı vardır? Kazanılan böylesine büyük bir başarı, hiç şüphesiz o devrin insanlarında sonsuz bir cesaret uyandırmış olacaktır. Yapılmak istenilen her şey başarıyla sonuçlanıyor, hem de bir masal kadar şaşırtıcı ve hızlı. İngiltere'nin İrlanda ile, Danimarka'nın İsveç ile, Korsika Adası'nın Kara ile bağlanması için sadece birkaç yıl yetiyor ve Mısır'ı, sonra da Hindistan'ı şebekeye bağlamak için çaba harcanıyor. Ama bir kıta, hem de en önemli olan Amerika kıtası, dünyayı saran bu zincirden her zaman için yoksun kalacağı benziyor. Sonsuz genişlikleri yüzünden hiçbir ara durak imkanı bırakmayan Atlas Okyanusu'nu ya da Büyük Okyanusu tek bir telle nasıl edip de geçmeli? Zira elektriğin bu çocukluk yılları arasında bütün olanaklar henüz bilinmemektedir. Denizin derinliği henüz ölçülmemiş, okyanusun jeolojik yapısı henüz tam bir kesinlikle belli değil. Bu kadar derine döşenmiş bir telin müthiş bir su basıncına dayanıp dayanamayacağı ise o tarihe kadar hiç denenmemiş. Bu kadar uzun bir kabloyu böyle bir derinliğe döşemenin bilimsel imkanı görülse bile 2000 mil uzunluğundaki demir ya da bakır telin ağırlığını kaldırabilecek büyüklükte bir gemiyi nereden bulmalı? Gemiyle geçilmesi en aşağı 2-3 hafta süren bir mesafeye sürekli elektrik verebilecek kudretteki dinamolar nerede? Bütün tahminler kötümser. Denizlerin dibinde elektrik akımını çekebilecek akıntıların bulunup bulunmadığı da bilinmiyor. Gerekli izolasyon, usul de, vasıtaları da, doğru dürüst ölçü aletleri de henüz yok. Bilinmezlerle dolu yüzlerce yıllık uykusundan yeni uyanan elektriğin de sadece başlangıç kuralları biliniyor. İşte bundan dolayı bilginler, okyanusa kablo döşenmesinin sadece sözü bile edildiği zaman imkansız, çılgınca bir tasarı diye şiddetle reddediyorlar. Bilim adamlarının içinde en cesaretlileri bile ancak belki daha sonraları diyebiliyorlar. Hatta Morse, o tarihe kadar telgrafın gelişmesinde en fazla borçlu olduğumuz bu adam bile böyle bir planın hesaba sığmaz bir cüret olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda peygamberce bir eda ile, başarıyla sonuçlanırsa, Atlas Okyanusu'na kablo döşenme işinin The Great Feat of the Century, yüzyılın en büyük zaferi, en büyük başarısı olacağını ekliyor. Bu işle bir mucizenin olacağı veya harikulade bir şeyin tamamlanacağı düşüncesi, o devrin insanının bu mucizeye karşı beslediği düşüncenin ilk ve peşin şartıdır. Bilgisi kıt olan insanın cesareti, bilginlerin tereddüt ettiği noktada yaratıcı hamleyi yapmak imkanını verir. Çok defa olduğu gibi bu işte de ancak bir rastlantı sonucunda parlak girişim uygulanıyor. Gemilerin verdiği haberlerin birkaç gün daha önce alınabilmesi için 1854 yılında New York ile bu şehre Amerika'nın doğu kıyısındaki en uzak yer olan Yeni Foundland arasında kablo döşemek isteyen Gisbron adında bir İngiliz mühendis, para kaynakları tükendiği için işi yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Bu yüzden de sermaye bulmak üzere New York'a dönüyor. Gisbron bu şehirde parlak bir rastlantıyla birkaç ünlü işlerin başarılmasında rolü olmuş bir genç adama, Cyrus V. Field'e rastlıyor. Bir protestan rahibin oğlu, C.V. Field'in ticaret hayatındaki girişimleri hızlı ve çok mutlu sonuçlar vermiştir. O da genç yaşında büyük bir servetle rahat köşesine çekilmiştir. Gisbron, devamlı bir tembellik için fazla genç ve fazla enerjik bir yaşta bulunan bu işsiz güçsüz adamı New York'tan Yeni Foundland'a kablo döşenmesi için kazanmaya çalışıyor. Ama bu Cyrus ve Field neredeyse insanın ne saadet diyeceği geliyor, ne teknisyendir, ne de böyle şeylerde ihtisası vardır. Elektrikten hiç anlamıyor, ömründe bir kablo görmüş değildir. Ama bu protestan rahibinin oğlunun kanında ateşli bir inanç, Amerikalının enerjik cesareti var. Uzman mühendis Gisbron sadece New York'u Yeni Foundland'a bağlamayı düşündüğü sırada bu çabuk heyecanlanan genç adam daha ilerisine bakabiliyor. Bu iş bittikten sonra ne diye derhal Yeni Foundland'la İrlanda bir denizaltı kablosuyla birleşmesin? Cyrus ve Field her çeşit engeli yenmeyi göze alarak bu işin devam ettiği yıllarda bu genç adam iki kıtanın kıyıları arasında tam 31 defa gidip geliyor, işe girişiyor ve daha ilk andan başlayarak da nesi var nesi yoksa bu girişime yatırmaya sarsılmaz bir iradeyle karar vermiş bulunuyor. Bununla da tutuşturma gücü bulunan bir düşünceyi gerçekleştirilme alanına aktarmış o kesin ateş işe karışmış oluyor. Yeni ve mucizeler dolu elektrik gücü hayatın öteki kuvvetli ve dinamik unsuru ile insanoğlunun arzusuyla birleşti. Bir adam hayat görevini ve bir görev adamını buldu. Cyrus Field hayal bile edilemeyecek bir çabayla kendini bu işe veriyor. Bütün uzmanlarla temasa geçiyor, izin koparmak için hükümetlerin başını ağrıtıyor. Gerekli parayı bulmak için her iki kıtada da müthiş bir mücadele açıyor. Ve bu hiç kimselerin tanımadığı adamdan taşan hamle gücü öyle zorlu, düşüncesi öyle ihtiraslı ve yeni mucize diye tanıdığı elektriğe karşı beslediği inanç öyle büyük ki kuruluş giderleri olan 350 bin lira İngiltere'de birkaç gün içinde sağlanıyor. Liverpool, Manchester ve Londra'daki zengin tüccarları Telegraph Construction and Maintenance Company'yi kurmak için bir toplantıya çağırmak yetiyor ve para akıyor. Ama bu ilk imza edenler arasında hiçbir ticaret düşüncesi beslemeden sadece manevi bir hayranlıkla bu işin olmasını isteyen Thackeray'ın ve Lady Byron'ın adlarını da unutmamak gerekir. Stevenson, Bramall ve öteki büyük mühendislerin çağında İngiltere'de her çeşit teknik girişime karşı duyulan iyimserliği akıllara sığmayan bir girişimin emrine böyle muazzam bir paranın kaydolmuş bir sermaye ile diye verilmesi için tek bir seslenişin yetmesi kadar hiçbir şey anlatamaz. Çünkü başlangıçta kablo döşeme işinin ortalama giderlerinden başka az buçuk olsun güvenilecek bir hesap ve işin teknik uygulanması için bir örnek yok. 19. yüzyılda böyle büyük işler asla düşünülmemişti. Öyle ya, Dover'la Calais arasındaki daracık su parçasını aşıp iki kıyıyı birbirine bağlama işiyle bütün bir okyanusu boydan boya kablo döşemeyi kıyaslamaya imkan var mı? Öteki işte rastgele bir yandan çarklı vapurla 30 ya da 40 mil yol almak, güvertedeki kablonun rahat rahat ve tıpkı bir çaba demiri bırakır gibi döşenmesi için yetmişti. Dover'la Calais arasına kablo döşenirken çok sakin bir günü beklemek kabildi. Denizin derinliği iyice biliniyordu. Bu ya da öteki kıyıyı her an için görmek ve böylece her tehlikeyi ortadan kaldırmak mümkündü. Ama hiç olmazsa 3 hafta süren bir yolculukta öteki işe göre 100 defa daha uzun, 100 defa daha ağır makaralar, hava şartlarının her türlü kötülüğü altında gemi güvertesinde apaçık bırakılamazdı. Bundan başka da o devrin hiçbir gemisi bu demir, bakır ve gutaperka'dan meydana gelen çok büyük kozaları alacak hacimde ve bu kadar fazla ağırlığı kaldıracak kudrette değildi. En az iki gemi gerekliydi. Bu iki ana geminin de en kısa bir rotanın izlenilmesi ve gerektiğinde yardıma koşulması için başka gemilerin eşliğine ihtiyacı vardı. Gerçi İngiliz hükümeti en büyük savaş gemilerinden birini Sivastopol önünde amiral gemisi olarak savaşmış Agamemnon'u ve Amerika hükümeti de o zamanın en büyük gemisi 5000 tonluk Niagara'yı bu işe veriyordu. Ama daha önceden her iki geminin de iki kıtayı birbirine bağlayacak bu sonsuz zincirin yarısını birisi yarısını da ötekisi alacak duruma getirilmesi gerekliydi. Fakat hiç şüphesiz güçlüğün en büyüğü kablonun kendisiydi. İki kıta arasında döşenecek bu dev kablodan aklın almayacağı kadar çok şeyler isteniliyor. Zira bu kablonun bir yandan çelik halat gibi sağlam ve parçalanmaz olması, öte yandan kolay döşenmesi için de esnek olması gerekiyor. Her basınca her ağırlığa dayanması hem de ibrişim kadar kolaylıkla boşanması şart. En hafif elektrik dalgasını bile 2000 mil öteye ulaştırabilmesi için bu kablonun hem sağlam hem hassas, kalın olduğu kadar da fazla dolu olmaması gerekli. Bu dev halatın herhangi bir yerinde küçük bir çatlak, en ufak bir çarpıklık, bu 14 günlük yolun ötesine yapılan ulaştırma işini bozabilir. Fakat her şeye rağmen bu işe başlamak cesareti gösteriliyor. Bu bir tek insanın şeytanca isteği bütün çarkları işletiyor. Fabrikalar gece gündüz hep bu halatı örmek için çalışıyor. Bu bir tek halat için bütün demir ve bakır madenleri tüketiliyor. Çok uzaklardaki kauçuk ağacı ormanları, gutaperka yaprakları sağlamak için harap ediliyor. Bir tek kabloyu meydana getirmek için 367 bin mil uzunluğunda, yani yeryüzünü 3 defa dolaşacak ve dünya ile ay arasında bir hat çekmeye yetecek tele ihtiyaç bulunması kadar başka hiçbir şey bu girişimin akıllara sığmayan büyüklüğünü gözlerimizin önünde canlandıramaz. Babil Kulesi yapılalı beri insanlık teknik alanda daha büyük bir girişimi göze almış değildir. 3. kaset 2. yüzün sonu.